Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 21. Ayrım. 12. Bölüm. Rourke'un haber vermeden şirketlerinden birine gitmesi, genelde çalışanların gerilmesine neden olurdu. Rourke'a göre biraz gerginlik, insanların ayaklarının yere sağlam basmasını sağlardı. İyi maaş veriyordu. Dünyadaki ve uydularındaki şirketlerinde, fabrikalarında, alt kuruluşlarında ve ofislerindeki çalışma şartları oldukça yüksekti. Rourke, fakir olmanın, karanlık, pislik ve yorgunluk içinde olmanın ne demek olduğunu biliyordu. Bazıları, örneğin kendisi için bunlar daha fazlasını başarmak adına tetikleyiciydi. Elde olan her türlü imkanı kullanarak başarıya ulaşmak. Ama çoğunluk için düşük maaş ve o maaşı kazanmak için havasız bir kutuda geçirilen saatlerin tetiklediği şey, daha fazla umutsuzluk ve öfkeydi. Rourke çıtayı, kendi sorumluluğunda olanları rahat, sadık ve üretken kılacak şekilde yüksek tutma eğilimindeydi. Allegheny'nin girişinde ilerlerken bir taraftan da güvenlik ve dekorasyon konusunda yapılacak takviyeler konusunda zihinsel notlar alıyordu. Şirket içi iletişim konusunda bir eksik göremedi. Çünkü baş kimyagerle görüşmek istediğini belirttikten birkaç dakika sonra yanında bir görevliyle 13. katta ilerlemeye başlamıştı. Yolu gösteren resepsiyon görevlisi iki kez kahve teklif etti ve adamın ofisine vardıklarında Dr. Stiles'ın nerede olduğunu belirlemekte geç kaldıkları için 3 kez özür diledi. Eminim çok meşguldür. Rourke güneş ve mahremiyet panellerinin sıkı sıkı cama çekildiği dağınık ve büyük odaya baktı. Mekan bir mağarayı andıracak şekilde loştu. Ah! Evet efendim, öyle olduğuna eminim efendim. Beklerken size kahve getirebilir miyim efendim? 3'te 3 diye düşündü Rourke. Hayır, teşekkürler. Eğer Dr. Stiles laboratuvarlardan birindeyse belki ben de. Savrulan bir beyaz önlük içinde kaşları çatık bir adamın odaya girmesiyle Rourke sustu. Bir projenin ortasındayım. Tahmin edebiliyorum dedi Rourke kibar bir sesle. Böldüğüm için özür dilerim. Stiles, dehşet içindeki resepsiyon görevlisine, ''Ne yapıyorsun burada?'' diye sordu. ''Ben sana ofisimde kimseyi istemiyorum demedim mi?'' ''Evet ama...'' ''Kış kış!'' Tavukları kovalayan köylü bir kadın edasıyla adamı gerçekten eliyle kışkışladı. Stiles, ofisin kapısını çarparak, ''Ne istiyorsun?'' diye sordu Rourke'a. ''Seni görmek de çok güzel Stiles. Sohbet veya hoşbeş etmeye vaktim yok.'' Kalp yenileyici yeni bir serum üzerinde çalışıyoruz. Nasıl gidiyor? Beni laboratuvarımdan çağırıp meşgul edene kadar gayet güzel gidiyordu. Bir futbolcu omuz yapısına sahip iri bir adam olarak zarafetten uzak bir tavırla oturdu. Yüzü, bir mermeri ikiye ayırmış, bir baltayı andıran burnunun hakimiyetindeydi. Zeki bakışlı siyah gözleri ve kalıcı bir şekilde çatılmış kaşları ve aşağı sarkmış dudakları vardı. Şekle girmemeye kararlı darmadağın gri saçları, kafatasından çelik teller gibi yükseliyordu. Kaba, sinirli, huysuz ve alaycı bir adamdı. Ve Rourke onu çok severdi. Allegheny ve Jay Forrester'ın ortaklık yaptığı dönemden beri burada çalışıyorsun. Hah! Size 15 senedir doldurmadığı piposunu çıkararak ucunu çiğnemeye başladı. ''Sen hala parmağını emip salyalar akıtırken ben burada çalışıyordum. Neyse ki iki kötü alışkanlığı da bıraktım. Ortaklık belirli bir projeye yönelikmiş, değil mi? Cinsel fonksiyon bozukluğu. İnsanlar seks konusuna bu kadar takmasa daha az sorun yaşarlardı. Ama böylesi daha anlamlı belki de.'' Rourke içinde bir 10 senelik görünen kronolojik olarak ayrılmış disklerle dolu bir kutuyu kaldırarak yere koydu. ''Evlisin artık değil mi? Seks pencereden uçup gitmiştir.'' Rourke, Eve'in önceki gece karanlıktaki görüntüsünü hatırladı. ''Öyle mi? Ben de nereye gitti?'' diyordum. Rourke'un sesindeki komik şaşkınlık, Stiles'ın gülmeyi andıran bir hırıltı çıkarmasına neden oldu. ''Neyse'' diyerek devam etti Rourke. ''Ortaklık, proje ve oyuncular konusunda bilgiye ihtiyacım var. Sence lanet bir veri bankasına mı benziyorum?'' Rourke soruyu duymazdan geldi. Dahası soruş tarzını da duymazdan geldi ki bu pek nadir yapacağı bir şeydi. Kendim de epey bilgi aldım ama kişisel bir yorum daha yardımcı olur. Theodore McNamara. Göt herifin tekiydi. Tanıdığın hemen herkes için bu terimi kullandığına inandığım için biraz daha spesifik olmanı rica edeceğim. Sonuçlardan ziyade kâr konusunda kaygıları vardı. Büyük resimden ziyade zafere odaklıydı. Sırf düğmelere kimin bastığını, kontrolün kimde olduğunu ispatlamak adına insanı öldürene kadar çalışmaya zorlar, sonrasında da devam ederdi. Büyük isim yapmak istiyordu. Buralarda patronun kim olduğunu göstermeye bayılırdı ve bunu herkesin bildiğinden emin olmak için sık sık birilerini kızdırırdı. Halkla ilişkiler sürtüğü gibi medyaya yalakalık ederdi. Anladığım kadarıyla zor bir bakteri analiziyle geçen günün sonunda gidip bira tokuşturmadınız yani. Şerefsiz herifi görmeye bile dayanamıyordum. Mesleki dehasını inkar edemem ama egosunu iyice şişiren zeki bir dinamiği vardı. Piposunu çiğneyerek biraz düşündü. Ekiplerin çoğunu şahsen seçerdi. Paspas gibi kullandığı kızını da ekiplerden birinin başına getirdi. Neydi kızın adı? Aman neyse, çok zeki bir kızdı. Köpek gibi çalışırdı ama kalkıp kendini savunacak tek laf etmeyen ezik bir tipti. Yani bu projeyi öncelikli olarak McNamara'nın bebeği olarak düşünebiliriz. Kararların çoğunu o alıyordu. Çalışma sürecine yönelik her ayrıntıyı belirliyordu. Ortak bir şirket projesiydi ama McNamara sembolik başkan, sözcü ve dümendeki baş şerefsizdi. Ortada dönen epey para vardı. Şirketlerin parası, özel yatırımcılar, fonlar. Cinsellik iyi satar. Birkaç alanda başarı da elde ettik. Epey başarı elde etmişsiniz. Bir adamın 102 yaşında da iş görür durumda olmasını ya da 50'sinden sonra bile kadının biyolojik saatinin işlemesini sağlamak. Stiles kafasını salladı. Para konusu ve medya baskısı işleri bozdu. Başardığımız daha az havalı şeyler, çoklu gebelik riski olmaksızın kısırlık tedavisi gibi çok ilgi görmedi. İdari kadro sürekli daha fazla şey istiyordu ve McNamara onlara istediklerini vermek adına bizim üstümüzdeki baskıyı daha da artırdı. Tehlikeli, dengesiz elementlerle çalışmalara başladık. İnsanın merakını uyandıran şeyler üzerinde maliyetler arttı ve deneyler kar yapamayacak şekilde hızlandırılmaya başladı. Kötü kimyasallar çıktı ortaya, yan etkiler, izinsiz kullanım ve uygulamalar ve keyfi kullanımlar, açılan davalar artmaya başladı ve projeyi sonlandırdılar. Peki McNamara? Pisliğe bulaşmamayı başardı. Size'ın ağzı hor görüyle çarpıldı. Neler olup bittiğini biliyordu ama hiçbir şey ona bağlanamadı. Ya personel? Keyfi kullanıma bulaşan hatırladığın biri var mı? Köstebeğe mi benziyorum sence? Diye hırladı Stiles. Aslına bakarsan, sembolik olarak mı sordun, ben de gerçek anlamıyla soruyorsun sandım. 50 yıl sonra sen de böyle bebek surat olmayacaksın. Yaşlanmak için sabırsızlanmam için bir neden daha. Rourke vites değiştirmeye karar vererek ciddileşti ve öne doğru uzandı. Ben dedikodu peşinde değilim Stiles. İki kadın öldürüldü ve bir tanesi de komada. Kaynakların o projeye uzanıyor olma ihtimali varsa, hangi kadınlar, ne cinayetleri? Rourke iç geçirdi. Kiminle konuşuyor olduğunu unutmuştu. Ara sıra laboratuvarından burnunu çıkar Stiles. Neden? Dışarıdaki insanların arasına karışayım diye mi? Kimse bir işin içine edilmesini insanlar kadar hızlı beceremez. Sizin ve bu laboratuvarın deneylerde kullandığı kimyasalları kadınların üzerinde kullanan biri ya da birileri var dışarıda. Kadınları bu ilaçlarla öldürüyorlar. Mümkün değil. Ölümle sonuçlanması için verilmesi gereken dozu biliyor musun? Ve bahsi geçen elementlerin fiyatını? Bilgim var, teşekkürler. Bu davada para söz konusu değil gibi gözüküyor. Ama ciddi bir para mevzu bahis. Yani üretimi kendi yapıyor olsa bile, kendisinin üretmesi için nelere ihtiyacı olur? Stiles bir an düşündü. İyi bir laboratuvar, tanılama ve denklem birimleri, çok üst sınıf bir kimyacı. Stabilizasyon sürecinde kalıcılığı sağlayacak hava mühür kilidi, şahsi bir fonu ve kara borsa ilişkileri olmalı. Bu konu üzerine çalışan resmi bir laboratuvar ya da merkez olsa ben bilirdim. Sen yine de kulağını açık tut dedi Rourke ve bak bakalım resmi olmayan bir yerler var mı? Cep linki sinyal verdi. Affedersin. Cihazı özel moda geçirerek kulaklığını taktı. Rourke, Eve bekletilmekten nefret ederdi. Kendine bir polisten daha çok Rourke'un karısı olarak bakıldığı bir yerde bekletilmektense özellikle nefret ediyordu. Palace Otel'de böyle bir yerdi. Monica ve saldırganına servis yapan garsonla görüşmesi için Rourke'un oteldeki ofisine alınırken bile hoşnutsuzluğu pek azalmadı. İmkanların son derece kısıtlı, personelin öfkeli, mahkumların vahşi olduğu Rikers'a bir ziyareti tercih ederdi. Gunn'la görüşmesinden hiçbir sonuç çıkmamış olsa da Eve kendini daha rahat bir ortamda hissetmişti. Jamal geldiği anda sizin yanınıza göndereceğim. İnanılmaz şık personel müdürü asansör kapıları açılırken ellerini açtı. Bunun dışında benim ya da herhangi bir otel personelimizin soruşturmanıza bir yardımı olacaksa lütfen haber verin. Ofisi açmak için parmak izi taraması ve özel bir kodun yanı sıra ofis baş müdürünün onayı da gerekiyordu. Rourke endüstrilerine ait mekanlarda güvenlik asla hafife alınmazdı. Bu arada görevli sıcak bir tavırla gülümsedi. İçecek bir şey alır mıydınız? Mangolu gazoz. Eve itiraz edecek fırsat bulamadan Peabody atılmıştı. Eve'in aksi bakışlarıyla karşılaşınca biraz susadım da diye ekledi. Elbette. Görevli içinde içecek ünitesi olan kakmalı dolabı açtı ve o tuaşçıyı programladı. Siz ne isterdiniz Seymen? Sadece garsonu. Çok kısa süre içinde yanınıza gelecek. Uzun kesme kristal bir kadehi Peabody'ye uzattı. Sizin için yapabileceğim başka bir şey yoksa sizi yalnız bırakayım. Görevli dışarı çıkarak kapıyı özenle kapadı. Bunun tadı harika. Peabody kadehi yudumluyordu. Sen de bir tane denemelisin. Bir şeyler içmeye gelmedik buraya. Eve odada dolaşmaya başladı. Şık donanımlara rağmen içerisi bir ofisten ziyade lüks bir apartman dairesine benziyordu. Doktor McNamara ile görüşmeden önce garsonun ifadesini almak istiyorum. Yalanmayı bırak ve Monica Klein'in durumunu kontrol et. İkisini birden aynı anda yapabilirim. Peabody söylediğini yaparken Eve Feeney'i aradı. Bana bir şeyler bulduğunu söyle. Rikers'a gittin mi? Gidip geldim. Gunn ve ben biraz muhabbet ettik. Adam özetle kendi üzerimde oldukça yaratıcı olsa da anatomik bakımdan imkansız ve yasa dışı olan seksüel eylemler yapmamı önerdi bana. Feeney bir tür şefkatle hiç değişmemiş dedi. Onun dışında bir şeyden haberi yok. Hatta birinin onun alanında iş yaparak para kazandığını duyunca öfkelendi. Bana bir şeyler ver hadi. Sana vakit alacağını söylemiştim. Vakit geçiyor zaten. İkisinden birinin bu gece bir randevusu olabilir. Dallas, bu lanet bilgisayarda neler olduğuna dair bir bilgin var mı? Tanrı aşkına bir siber kafenin halka açık kiralık bilgisayarı bu. İçine girip şapkadan tavşan çıkarır gibi belirleyemiyorum kullanıcıları. Klein'in bilgisayarı da elinde, karşılaştıramaz mısın? İşteki ilk günüm mü sence? Kızla bundan görüşmemiş. Benim bulabildiğim bir görüşme yok ya da. Burada neyle uğraştığımı anlatmamı mı istiyorsun yoksa işi yapmamı mı? İşi yapmanı. Eve kapatmayı hazırlanırken duraksadı. Kusura bakma diye ekledikten sonra kapadı. Durumunda değişiklik yok dedi Peabody. Hala komada ve durumu kritik. Kapı açıldı. Eve, Rourke'u içeri girerken izlerken kendi kendine hiç şaşırmaya gerek olmadığını hatırlatmaya çalıştı. Ne işin var burada? Bildiğim kadarıyla burası benim yerim. Rourke etrafına bakındı. Jamal, bu Teğmen Dallas ve memur Peabody sana bazı sorular soracaklar ve tam işbirliğine ihtiyaçları var. Evet efendim. Rahatla Jamal, dedi Eve. İlk olarak başın dertte filan değil. Biliyorum efendim. Konu komadaki hanım, haberleri izledim ve zaten önce işe mi gelsem, polise mi gitsem kararsız kaldım. Jamal bakışlarını Rourke'a çevirdi. Bence buradaki ortam nispeten daha rahat, dedi Rourke. Senin için öyle tabii diye homurdandı Eve ağzının kenarıyla. Rourke bir sandalyeyi işaret ederek, otursana Jamal dedi. İçecek bir şeyler ister misin? Hayır efendim, teşekkürler. Eve, acaba diye araya girdi. Bu sorguyu ben yönetebilir miyim? Elbette. Rourke masasının başındaki koltuğa oturdu ve "Hayır, çıkmıyorum. Jamal'ın yanında bir temsilci bulundurma hakkı var." Sırtı dimdik, elleri kucağında sıkıca bağlanmış elleriyle "Ben yardımcı olmak istiyorum," dedi Jamal. "İşbirliği yapmam söylenmeseydi de yardımcı olmak isterdim. Bu benim görevim." "Bu çok güzel bir tavır Jamal. Görüşmeyi kaydediyorum, tamam mı, Peabody?" "Evet efendim, kayıt cihazı hazır." Monica Klein'a düzenlenen saldırıyla ilgili Jamal Jabbar'la görüşme. Dosya numarası H7893-2C. Sorguyu Teğmen Eve Dallas yapıyor. Memur Delia Peabody, Teğmen'in yardımcısı ve Jabbar'ın temsilcisi Rourke da sorguda mevcut. Jamal, Rourke Palace Otel'in Royal Barı'nda servis garsonu olarak görevlisin, doğru mu? "Evet, 3 senedir burada çalışıyorum. Ve dün gece bu görevle senin kısmındaki 5. bölmedeki bir çifte servis yaptın. Vardiyan boyunca o kısımda 4 çifte servis yaptım." Eve, resimleri çıkartarak Jamal'a doğru uzattı. "Bu insanları tanıdın mı?" "Evet, dün gece 5. bölmedeydiler. Bir şişe Dom Perignon 56 ve çeşitli mezelerle Beluga havyarı sipariş ettiler. Beyefendi 9'dan hemen önce geldi ve ne servis edileceği, nasıl servis edileceği konusunda isteklerini gayet net belirtti." "Önce o mu geldi?" "Ah, evet, hanımefendiden yaklaşık yarım saat önce geldi. Ama şampanyayı hemen getirmemi ve şişeyi açmamı istedi. Kadehlere kendi doldurmayı tercih etti. Havyar, hanımefendi geldikten sonra servis edilecekti." "Yanında siyah deriden büyük bir omuz çantası var mıydı?" "Evet, vestiyere bırakmak istemedi. Masada sandalyesinin yanında tutuyordu. Bir link görüşmesi yaptı. Ben uzun süredir beklediği için hanımefendiyle görüştüğünü düşündüm. Ama kendisi hiç sabırsız gözükmüyordu. Başka bir isteği olup olmadığını ve misafirinin gecikip gecikmeyeceğini sormak için yanına gittiğimde bana gecikmeyeceğini söyledi." "Şampanyayı ne zaman koydu?" "Tam olarak fark etmedim ama saat 9:30'a doğru kadehler doluydu. Kısa bir süre sonra da hanımefendi geldi. Ben hanımefendi vaktinde gelecekse onun neden bu kadar erken geldiğini merak ettim. Sonra da belki bir ilk randevu olduğundan gerginliğini atmak istiyordur diye düşündüm." "İlk randevuları olduğunu nereden anladın?" "Tahmin ettim, çünkü bir heyecan ve ikisinin arasında hafif bir resmiyet vardı. Ama bayanı sonunda yüz yüze tanıştıkları için çok memnun olduğunu söylerken duyunca emin oldum." "Ne hakkında konuştular?" Jamal Rourke'a döndü. "Konuklarımızın konuşmalarını dinlemeyiz." "Kulakların var, değil mi? Duymakla dinlemek aynı değildir." "Doğru, değildir." Jamal'ın yüzü Eve'in yaptığı ayrımla aydınlandı. "Havyar servisine başladığımda sanat ve edebiyattan bahsediyorlardı. Genelde insanlar birbirlerine alışmak için güvenli bir konu istediklerinde bu tür şeylerden konuşurlar. Beyefendi çok ilgiliydi ama gerçekten de bir beyefendi gibi davranıyordu. Başlarda. Sonra değişti ha? Şey, ikisinin birbirlerine çok çabuk ısındığını söyleyebilirim. Yakınlık ya da bilmem anlatabiliyor muyum ama yakınlık isteği gösterir şekilde birbirlerine dokunmaya, öpüşmeye başladılar. Anlatabiliyor muyum Teğmen?" "Evet, anlıyorum." "Sonra ben havyarı kaldırırken ödemeyi hanımefendi yaptı. Bu bana biraz sevimsiz geldi çünkü siparişi veren beyefendiydi." Jamal biraz saf bir tavırla Eve baktı. "Ama hanımefendi bana cömert bir bahşiş de bıraktı. Sonra şarapla devam ettiler. Bir süre sonra hanımefendi bana biraz fazlaca saldırgan hareketler yapmaya başladı gibi geldi. Hatta bir noktada..." Jamal sandalyesinde huzursuzca kıpırdanarak çözülen parmaklarını birleştirdi. "Elinin masanın altına indiğini gördüm. Şeye, beyefendinin pantolonunun içine doğru. Bu restoran politikamıza aykırı olduğundan yetkilime haber vermeyi düşündüm ama sonra hanımefendi kalkarak lavaboya gitti, geri döndüğünde de ayrıldılar." "İkisinden birini dün geceden önce görmüş müydün?" "Hanımefendiyi hatırlayamıyorum. Çünkü gerçekten de çok fazla insanla karşılaşıyoruz burada. Sonuçta Royal Bar ünlü bir yer ama beyefendiyi hatırlıyorum." Eve'in kafası bir santim kalktı ve bedeni kasıldı. "Hatırlıyor musun? Bir kez daha benim vardiyamda gelmişti, aynı bölmede oturmuştu. Bir hafta kadar önce belki biraz daha fazla, yanında başka bir beyefendi vardı. Yani o gece daha farklı görünüyordu ama o olduğundan eminim. Dün gece saçı daha açık renkli ve daha uzundu. Tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum ama yüzü de biraz daha farklıydı. Ama yine de onu tanıdın. Yüzüğünden. Önceki hafta gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Karım kuyumcudur, o yüzden ben de iyi bir parça gördüğümde fark ederim. Geniş bir yüzüktü. Sarı ve beyaz altından işlenmiş bantlar kare bir taşa bağlanıyordu. Taş yakuttu ve üzerine bir ejderha kafası kakılmıştı. Çok özel olduğu belliydi. Arkadaşında da aynı yüzük vardı ama onun yüzüğündeki taş safirdi. O gün ikisinin bir çift olduğunu ve taktıklarının alyansları olduğunu düşünmüştüm. Dün geceki adam yakut yüzüklü olandı. Evet, bir ara neredeyse yüzüğü sormak istedim ama sonradan çok farklı göründüğü için tanınmak istemediğini düşündüm. Üstelik kendine servis yapan kişiyle konuşmak istemediğini gayet net gösteren tavırları vardı. Eve ayağa kalkarak odada yürümeye başladı. Onu, daha önceki görüşünü anlat, onu ve diğer adamı. Sadece yaklaşık bir hafta önce olduğunu hatırlıyorum. Hangi akşam olduğunu da hatırlamıyorum ama vardiyamın ilk saatleriydi. 7 gibi. Şarap ve ordöv tabağı aldılar. Jamal hafifçe gülümsedi. Ve bahşiş bırakmadılar. Ödemeyi nasıl yaptılar? Nakit. Ne hakkında konuşuyorlardı? Pek bir şey duymadım. Yalnız bir oyunu kimin başlatacağı konusunda tartışıyorlardı sanırım. Münakaşa gibi değil ama ikisi de epey istekli görünüyordu. Sonra 6. bölmede bir beyefendinin siparişini alırken ikisinin yazı tura attığını görmek çok komik gelmişti. Evet, yani bir yana Bankhead'in ölümü bir yazı tura sonucunda belli oldu diye düşündü. Bir görüntü teknisyeniyle çalışıp bize bir resim vermeni istiyorum Jamal. Korkarım onu çok iyi tarif edebileceğimi sanmıyorum. Bırak o konuda biz endişelenelim. İşbirliğin için çok teşekkürler, çok yardımcı oldun. Resim konusunda seninle irtibata geçilecek. Tamam. Jamal Rourke'a baktı. Beklediği baş sallamayı görünce ayağa kalktı. Umarım size anlattıklarım onun başka birine zarar vermesine engel olur. Jamal, Rourke ayağa kalktı. Yetkilinle konuşacağım. Polise yardım etmeye harcadığın vakitler için de ödeme alacaksın. Harcadığın vakit ikramiye olacak. Teşekkürler efendim. Jamal kapıyı kapatır kapatmaz Eve, yüzüğü takip edeceğiz dedi. New York'ta özel parça çalışan her kuyumcuyu araştıracağız. Bir görüntü teknisyeni iste, öncelikli olsun. Hemen dedi Peabody. Teğmen, Eve kapıya doğru iki adım atmıştı ki Rourke'un seslenmesiyle durdu. Ne? Nereye gidiyorsun? Merkeze güvenlik disklerini tekrar tarayacağım, bakalım yüzük var mı? Burada da yapabilirsin ve bu ekipmanla çok daha hızlı çalışırsın. Bilgisayar, güvenlik diskini çalıştır. Royal Bar, 6 Haziran 8.45. İşlem yapılıyor. Seçilen bölge görüntülensin mi? Bir dakika, salonda görsel güvenlik mi var? İnce düşünmeyi severim. Eve hafif bir küfür savurdu. Daha önce de söyleyebilirdin. Göstermesi daha keyifli olur diye düşündüm. Duvar ekranı 1'e. Salon bütün renkleriyle ekrana yansıdı. Şık tipler masalarda oturmuş ya da dans pistinde salınırken, onlara hizmet edenler kusursuz bir performansla masalardan bölmelere, bölmelerden de Eve'in mutfak olduğunu düşündüğü yere doğru hareket halindeydiler. Rourke elle ileri sararken görüntüler hızlandı. Her an kapıdan içeri girebilir. Ah! İleri sarmayı durdurarak ekranı dondurdu. Eve adamın ellerine odaklanarak ekrana yaklaştı. Bu açıdan yüzüğünü göremiyorum. Devam etsin. Eve beklerken adamın kısaca akşam hostesiyle konuşmasını izledi. Adamın rezerve edilmiş bölmesine götürülmesini izledi. Jamal masaya gelerek onu selamlarken adamın elleri masanın altındaydı, görünmüyordu. Hadi, hadi diye söylendi Eve. Burnunu filan kaşı, bir şey yap. Jamal kısa bir süre sonra şampanya şişesi ve kadehlerle geri döndü. Tuzağın ilk aşaması tamamdı. Jamal kadehleri doldurmak istediğinde adam sabırsız bir tavırla garsonu gönderdi. Eliyle kışkışlayarak. ''Görüntüyü dondur!'' diye atıldı Eve ama Rourke çoktan dondurmuştu. ''Sektör 20'ye 30'u %50 büyüt'' dedi Eve. Rourke bilgisayara verilen talimatı tekrarladığında Eve bilgisayarın sadece Rourke'un sesi komutlarına duyarlı olduğunu anladı. Hissedebileceği herhangi bir rahatsızlık da yakut taşlı yüzüğü net bir şekilde görebilmenin verdiği keyifle dağıldı. Çıktısını istiyorum. Kaç tane? Bir düzine işimi görür. Bu diski ofis bilgisayarıma ve Peabody'nin cep bilgisayarına yolla. Peabody tam ağzını açıp bir sivilin herhangi bir veriyi şifreler, elektronik izin ve onaylar olmadan resmi polis bilgisayarlarına nasıl gönderebileceğini sormak üzereyken ağzını kapadı. Bakalım zaman kazanabilecek miyiz? Peabody, sen kuyumcularla link görüşmelerine başla. Yüzüğün resmini de yolla. Yapan usta ya da dükkana ulaşabiliriz belki. Peabody'nin burada çalışabileceği bir alan var mı? Bir saat kadar diye sordu Rourke'a. Elbette. Rourke, ofis içi iletişim cihazıyla yönetici sekreterine ulaştı. Ariel, memur Peabody için sakin bir çalışma alanı istiyorum. Seninle ana lobide buluşacak. Rourke Peabody'ye döndü. Bu kattaki ana resepsiyona git. Ariel gerisini halleder. Harika. Peabody gözünün önünde yeni mangolu gazoz hayaliyle dışarı çıktı. Rourke, devamını da görmek istersin diyerek diski normal bir hızla başlattı. Ekranda katil kadehleri yan yana koydu. Her ikisini de yarıya kadar doldurdu. Bir taraftan da gözleriyle odayı tarıyordu. Sonra bir eli kadehlerden birinin üzerine doğru kalktı. Dondur, büyüt. Eve, ekrana 1-2 santim kalana kadar yaklaştı ve adamın elinden kadehe damlayan berrak sıvıyı gördü. Bu adi herifi yakaladığımda savcı disk konusunda kıvırmaya çalışacak ama eli kolu bağlanacak. Geri al, aynı görüntüye gel çeyrek hızda. Bak, görüyor musun? Avucunda bir de şişe var. Ya buna önceden planlı deniyor ya da ben maymun kıçıyım. Kesinlikle öyle olmadığına şahitlik ederim. Zamana göre diye devam etti Rourke, kendine vakit kazanmak istemiş, olur da kız erken filan gelir diye. İki kadehi de dolduruyor ve bak, birini karşıya koyuyor. Yüzüne odaklansana, baksana, suratına bir bak. Kendinden ne kadar memnun. Küçük bir kişisel zafer. Şimdi link görüşmesi. Ortağıyla her şey yolunda eve gelip anlatmak için sabırsızlanıyorum. Sonra bir dudak okuyucuyla bakıp ne kadar yaklaştığımı görmek istiyorum. Ve işte Monica geliyor dedi Rourke. Genç kadın salona girdi. Bir an duraksadı. Sonra dudakları kıvrıldı. Adamı gördü ve düşünüyor dedi Eve sessizce. Evet yakışıklı ve tam hayal ettiği gibi. Baksana rüya adam onu karşılamak için ayağa kalkıyor. Kadının elini alıyor. Hafifçe öpüyor ve ilk romantik sahne tamam. Ah şampanya. Ne kadar hoş. Şerefe, rüya devam ediyor. Adamın bir canavar olduğunu bilmesen içkisini içerken yüzündeki katil ifadeyi fark etmek mümkün değil. Şu anda onu zihninde öldürmeye başladı bile. Bunu nasıl beceriyorsun bilmiyorum. Gün be gün. Rourke ellerini Eve'in omuzlarına koyarak arkasından konuştu. Çünkü ben de zihnimden onu yakalayacağımı biliyorum. Onları, her ikisini de. Her şeyi düşündüklerini, her açık ucu bağladıklarını düşünüyorlar ama asla mümkün değil. Her zaman hata olur. Küçük hatalar. Güvende olduklarını, zeki olduklarını sanıyorlar. Şu anda ikisine bakan herkes hamleleri yapanın kadın olduğunu görür. Masada ona yaklaşan, koluna dokunup duran, saçını okşayan. Kim bu sahneye bakar ve bir tecavüz görür ki? Ama bu senin canını yakıyor. Yapmadığını söyleme. Derken Rourke'un sesi derinleşti. Sadece onu durdurmak için daha çok çalışmama neden oluyor. Ah, Tanrım işte Charles ve Louis. O yüzden mi Peabody'yi gönderdin? Amacım dikkatinin dağılmaması. Onun Charles'la gıcık ve garip platonik ilişkisini ya da McNabb'le daha gıcık ve daha garip cinsel ilişkisini düşündüğüm yok. Şampanya ve havyar, bu ne şimdi standart baştan çıkarma menüsü mü? Hatırladığım kadarıyla kahve ve kırmızı et sana yetmişti. Gerçek inek etini bir avuç balık yumurtasıyla karşılaştırmam bile. İşte, biraz daha ilaç. Aynı avuç numarası. Eve gitmeden önce iki doz verdi bile. Laboratuvar oturma odasındaki kadehinde fahişe, yatak odasındakinde tavşan buldu zaten. Ama toksikoloji raporuna göre sisteminde bu kadar çok fahişeye rastlanmamış. Bu yüzden hala hayatta. Ama içiyor, dedi Rourke. Evet, bak adama masanın altından biraz merhaba diyor, sonra geri çekiliyor. Adam üçüncü dozu evde vermiş. Kızın sistemi bu kadar fazla ilacı nasıl o kadar çabuk emebilir ki? Ememez zaten. Kız sisteminden çıkardı çoğunu. Kusmuş olmalı. Zayıf ama incecik de değil dedi Eve. Ama yeme bozukluğu olan bir tipe de benzemiyor. Muhtemelen heyecan ve gerginlikten çıkardı. Bardaki tuvalette ya da evde. Biraz şarap ve balık yumurtası ve sisteminin patlamasını önleyecek kadar ilacı çıkardı. İşte bir hata dedi Eve. Adam buna hesaba katmadı. Adam yanından ayrılırken de kız çoktan taş gibi olmuştu ve onun öldüğünü düşündü. Yani doktor ya da tıp teknisyeni ya da tıbba hakim bir tip değil. O konuları öbürü biliyor. Bu sadece bilgisayar delisi. İkinci cinayetteki diski çalıştır. Bakalım orada da yüzüğün iyi bir görüntüsünü yakalayabilecek miyiz? Kevin, gerçekten giderek can sıkıcı oluyorsun. Lucius, soğutma ünitesini açıp dondurma tüpünün içindeki çözeltiyi alırken odaya mekanik bir vınlama sesi ve soğuk hava yayıldı. İlk seferinde kız öldüğü için neredeyse kafayı yiyordun. Şimdi de kız ölmedi diye mızmızlanıyorsun. Birincisini öldürmeye çalışmıyordum. İkincisini ise öldürmeye çalışıyordun. Lucius bir kıskaçla tuttuğu tüpü cam bir tepsiye koydu. Olaya oyun açısından baktığımızda dostum, hanene eksiler ekleniyor. İlaçları yapan sensin. Öfke ve korkuyla karışan şüphe hissi Kevin'in sesini çirkinleştirmişti. Senin hastalıklı bir şaka duygusuyla ilaçlarımı bozmadığın ne malum? Adil oyun yanlısı olduğumu biliyorsun. Üstelik hile yapmak kazanmanın verdiği tatmini azaltır. Bu konuda anlaşmıştık ki... Kız büyük ihtimalle ölecek. O yüzden sen şimdilik skor hesaplama bence. İşte ruh bu. Ve yine adil oyun adına kızın hastanelik olmasına 5 puan diyorum. Yani ölmesi 10 puansa. Eğer senin küçük oyun arkadaşın ben bu gece randevumdan dönmeden önce ölürse sen yine önde olacaksın. Yani bundan da adil olunmaz sanırım. Ama eğer ölmezse... Lucius omzunu silkerek elindeki üzeri birçok tüple dolu tepsiyi bir aletin içine koydu, sonra kapağını kapatarak zamanı ve ısıyı ayarladı. Ben öne geçerim. Gerçi çifte randevuyla riski ve puanları yükseltebiliriz. Bir günde iki randevu mu? Bu düşüncenin verdiği dehşet ve heyecan Kevin'i anında ele geçirdi. Yani yeterince cesursan tabii. Hazırlıklı değiliz ki, programa göre bu geceden sonra 3 gün boşuz. Programlar, amatörler, işçiler ve droidler içindir. Lucius, her ikisi için de bir kokteyl hazırladı. Sek viski ve bir tutam zoner. Hadi, bütün programı rafa kaldıralım. Oyunu Fransa'ya taşımadan önce Büyük Amerika skorları alalım. Parkta bir piknik diye düşündü Kevin. Bir öğlen randevusu. Evet, eğlenceli olabilir. Ve yöntemlerimizi karıştırıp değiştirmeye başlamak iyi olabilir. Polise olasılık ve profil hesaplarını çöpe attıracak numaralara başlayalım. Gündüz maçlarının ayrı bir heyecanı olur, değil mi? 21. ayrımın sonu, sayfa 214, devamı 22. ayrımda.